Ayrım 5, sayfa 51. O sabah güneş doğduktan sonra haremin durumu geceyle gündüz gibi oldu. Kimse konuşmuyor. Herkes sanki haremden bir cenaze taşınıyormuş gibi sessizliğini koruyordu. Etrafta konuşan, dedikodu yapan kimse yoktu. Kimi acısını içinde yaşıyor, kimi sevincini belli etmemeye çalışıyordu. Safiye Sultan, maiyetiyle birlikte kuşluk vakti haremden ayrıldı. Torunu Sultan Ahmet Han'la vedalaşma talebi bile kabul görmemişti. Büyük Valide Sultan, bu işin altında Sultan'ın hocası Mustafa Efendi'nin olduğuna emindi. Dün sabah o suikast işlendikten sonra arz odasına kapanan Ahmet Han'ın kulağına bu hoca neler fısıldadıysa o birkaç cümle bütün sarayın koridorlarını hareketlendirmiş, devletin terazisini alt üst etmişti. Safiye Sultan eskiden olduğu gibi yine haklıydı. Fakat bir farkla. Sultan Ahmet'e bu işi tavsiye eden Hacı Sultani'ydi. Doğru. Sadece sarayı hizaya getirmesi değil, askeri de nizama koymasını tembihlemişti. Dahası Şehzade Mustafa'yı da katletmemesini. Fakat Hacı'nın bütün tavsiyeleri devletin terazisine nizamda tutmak içindi. Düne kadar Safiye Sultan'ın sarayda olması ne kadar doğruysa, Hacı'ya göre bugün büyük validenin saraydan uzaklaşması elzemdi. Söylediği her sözün peşini delilleriyle ispat da etmişti Hacı. Sultan Ahmet Han, hocasının devletten dahi kendisinden bir çıkar beklemediğine, her sözünün devletin menfaati için olduğuna emindi. Öyle düşünmese, dün sabah kendisine çok ağır gelen ve ömrü boyunca kimseyle paylaşamayacağı sözleri duyar duymaz, değil katline emretmek, onu kendi elleriyle orada boğuverirdi. Devlet ise arz odasındaki o görüşmeden sonra bambaşka bir hal alacaktı. Belliydi. Çocuk yaşta olmasına rağmen Sultan Ahmet Han'ın idareye bizzat el koyduğuna şahit olacaktı herkes. Sultan herkesi şaşırtan bir yüceliğe çıkacak ve genç yaşta tahta çıkmasını fırsat bilenlerin üstüne çullanacaktı. Halayıklar önden yürüyor, kaçılın açılın hanımlar diye bağırıyorlardı. Gelen büyük valide sultan olmalıydı. Haremin avlusunda bekleyen kadınlar ayaklanıp saygıyla eğildiler. Kimse başını kaldırıp bakamıyor ama hepsi meraktan çatlıyordu. Valide Handan Sultan da alayın içinde Safiye Sultan'ın hemen arkasındaydı. Safiye Sultan avluya girdiğinde can fedanın arkasına saklanan Mahbeker'i gördü. Bir anlık bakışında göz göze geldiği herkese ateş saçan yüzü Mahbeker'i de yaktı. Bu kızın lanetine mi inanmıştı yoksa sıradan bir tavır mıydı? ''Bana niye kızıyor can feda?'' diye fısıldadı Mahbeker. Benim suçum mu haremden gönderilmesi? Can feda hemen cevap vermedi. Büyük validenin alayının avluyu hepten boşaltmasını bekledi. Sonra kolundan tutup mutfağın odunluğuna doğru sürükledi onu. Yerinde duramıyordu can feda. Sana bir haberim var Mahbeker diyordu. Kendi boylarından daha yüksek odun yığınlarının arasına gizlenmişler ancak fısıltıyla söyleşiyorlardı. Mahbeker ne olduğunu anlamamıştı. Bu kızın heyecanı nedendi acaba? Sen saraya geldiğinde sultanımızı mı gördün? Evet. Nasıl oldu? Söylesene. Mahbeker bunun neden Canfeda'nın gözlerini parlattığını yine anlamıyordu. Neden soruyorsun Canfeda? Sıradan bir karşılaşmaydı. Avluya girdiğimizde sultan da saraya dönüyormuş. Önümüze çıktı. Saf saf konuşma Mahbeker. Bu cihanda herkes sultanımızla bir an karşılaşmak için can verir. Sen bana neler söylüyorsun? Anlat hadi neler oldu? Genç kız yine saf saf anlatmaya koyuldu. Beni Hafize Hatun tanıttı. Neler söylediğini inan bilmiyorum. Anlayabildiğim tek şey ismimdi. Hafize Hatun da kim? Beni getiren kadın haremde görevliymiş. Nasıl olur Mahbeker? Burada öyle bir kadın yok. Mahbeker iyice şaşırmıştı. Nasıl olurdu? Bu kadını sultan da tanımıştı, harem ağası da. Neyse, sultanımız ne söyledi? İnan anlamadım can feda. Bir tek işte şu söylediğin ismi ezberledim. Yanındaki yaşlı adama bir şeyler sordu ve sonra bana dönüp Mahbeker dedi. Yaşadın Mahbeker, sultanımız seni sordurmuş, talimin hızlansın, bir an evvel huzuruna alınsın buyurmuş. Ne var bunda? Aklını topla Mahbeker. Bak şu giden alaya, bir hikaye bitiyor bugün. Safiye Sultan'ın hikayesi, başka bir hikaye başlıyor. Mahbeker ilk kez gözlerini uzaklara düşürdü. Düşünüyordu. Canfeda'nın getirdiği haberin ne demek olduğunu yeni yeni anlamıştı. Ve anladığı şey her neyse bakışından duruşuna her şeyini bir anda değiştiriyordu. Bir masal başlıyor Mahbeker. Yeni bir masal. Hadi şimdi sen anlat bakalım. Kimsin, nesin, nasıl esir düştün ve saraya getirildin? 1604 yılının karlı bir sabahında Ahmet Han'ın anası Valide Handan Sultan, büyük valide Safiye Sultan'ı saraydan uğurladı. Aslen İtalyan olan ve Venedik valilerinden Baffa'nın kızı olduğu bilinen Sofya, çocuk yaştayken Türk korsanlarının eline düşmüş. 3. Murat Han henüz Manisa'da şehzadeyken sarayına hediye edilmişti. Şehzade yıllarda sarayın en nüfuzlu kadını olarak yaşadıktan sonra şimdi 54 yaşında eski saraya yolcu ediliyordu. Büyük validenin mahiyeti avluyu terk ederken sarayın yeni misafiri Anastasia neler yaşadığını can fedaya anlatmaya başladı. Bu hikaye yıllarca devam etti. Her günün sabahında ve yalnız kaldığı gecelerin en karanlık anlarında Mahpeyker yanına daima can fedayı istedi. Kırgınlıklarını, dargınlıklarını, öfkelerini, nefretini gizlemek zorunda kaldığı ne varsa hepsini can feda ile paylaştı. Türklerin sarayında ilk kez Sultanahmet Han'ın sünnet olduğu gün gülmüştü mesela. Önce sünnetin ne olduğunu öğrenmiş. Sultan'ın tahta çıkışının 33. günü düzenlenen sünnet şölenine katılmış ve orada tebessüm etmekten kendini alamamıştı. İlk kez Mahfiruz'un bir erkek çocuk doğurduğu gecenin sabahında hıçkıra hıçkıra ağladı. Haberi aldığında kendi dairesinde deliye dönmüş, saçını başını yolmuş, kendini paralamıştı. Bu yüzden başlayan yeni hikayeden de mutlu olmamış, Canfeda ile günlerce kavga edip sağ sola bağırmıştı. Henüz 14 yaşındaki Sultan Ahmet Han, Mahfiruz'un oğluna devletin kurucusu ve ilk padişahı Osman Bey'in ismini vermişti. Ve Şehzade Osman, amcası Mustafa'nın yerine geçip tahtın tek varisi oldu. Mahpeyker en büyük korkusunu Celal isyanları sırasında yaşadı. Sultan Ahmet Han'ın devletin her tarafını saran bu illeti fırsat bilip kardeşi Mustafa'yı boğdurmasından endişe ediyordu. Söylenenlere göre vezirlerden bazıları Şehzade Mustafa'nın gecikgen katlinin derhal yapılmasını istiyordu. Çünkü artık tahtın bir varisi vardı. Mahpeyker tahtın ve sarayın tamamıyla Mahfiruz'a kalmasına razı değildi. Şehzade Mustafa yaşarsa belki ileride işine gelebilirdi. Canfeda'ya göre ise Mahpeyker'in böyle planlara, oyunlara ihtiyacı yoktu. Sen Mahfiruz'dan hem çok güzelsin hem de çok zekisin diyordu. Dahası bak sen ondan çok daha dindarsın. İslam'a bu kadar sarılacağını, secdeye bu kadar aşık olacağını, her korkunda Allah'a sığınacak kadar iman taşıyacağını ben bile tahmin edemezdim. Sultanımız da senin gibi dindar, senin kadar imanlı. Korkma, kadere imanın varsa Allah hakkı verecek, haklıyı üstün kılacaktır. Canfeda haklıydı. Sadece dindarlığıyla değil, geçen yılların açıkça gösterdiği gibi zarafeti ve kibarlığıyla da çok üstün olduğu belliydi Mahpeyker'in. Dinine bu kadar bağlı olması, belki yetiştiği ailesinin de başka bir din de olsa dine saygılı olmasındandı. Fakat bu zarafet, bu incelik, bu asalet herkesin birdenbire kazanabileceği şeyler değildi. Mahpeyker hem Türk dilini ve edebiyatını kısa zamanda öğrenmişti. Kurallarına riayet ederek şarkı söylemeyi ve ut çalmayı da akranlarından daha hızlı ve daha iyi kavradığı için bir anda haremin gözdesi olmuştu. Padişahın görür görmez ona vurulduğu konusunda kimsenin kuşkusu yoktu zaten. Fakat o kendisiyle her alanda yarışanları da zekası ve yeteneğiyle çok gerilerde bırakmıştı. Zihninden atamadığı bir kuruntusu vardı genç kızın. Sultan Ahmet Han'ın çok uzun bir süre Mahpeyker'i odasına çağırtmaması. Valide Handan Sultan'ın gözü kulağı haremde, Mahfiruz, Fatma ve Mahpeyker'in üzerindeydi. Öyle söylenir, öyle bilinirdi. Onun dışında kimsenin sultana söz geçiremeyeceği anlatılırdı. Mahpeyker'in kulağına gelenlere göre ise Ahmet Han, Mahpeyker'i ne vakit sorsa eğitiminin bitmediğini söylüyorlar, onu padişahtan uzaklaştırmanın yolunu arıyorlardı. Mahpeyker bu işte kadın efendi Mahfiruz'un dahli olduğunu düşünüyordu. Haremde nereye adım atsa başka alfanın sinsi bakışlarını üzerinde görür ama sesini çıkartamazdı. Fatma Sultan hep kız çocuğu doğurduğu için Mahfiruz onunla uğraşmıyor, sadece kendisinden çekiniyordu. Padişaha bir ulaşabilse her şeyi anlatacaktı ama buna fırsat tanımıyorlardı. Mahfiruz'un Osman'ı doğurduğu gün yok muydu? Hem Valide Handan Sultan hem büyük valide Safiye Sultan başındaydı. Sanki anlaşmış gibi Mahpeyker'i de odaya istetmişler. Mahfiruz'un huzurunda ona ayağını denk almasını tembihlemişlerdi. O geceden sonraki bütün geceler odanın çinilerle kaplı soğuk duvarlarında dolaştırdı bakışlarını Mahpeyker. Kaçmak istedi, ne yapsa ulaşamayacaktı sultana ve bu dairede böylece ölüp gidecekti. Bir gece Kanaviçe'ye işlediği laleyi gösterirken bütün hayat hikayesini baştan anlattı Canfeda'ya. Kara bordalı kadırganın korsanları tarafından nasıl kaçırıldığını, Bosna Sarayı'na götürüldüğünde esirlerin arasından ayrıldığını, bakışına hep sunulan ağların kendisine hizmetkar olduklarını. Gözleri iri iri açılıyor, ay gibi parlak yüzünde akisler dolaşıyordu. Söylediğine göre, korsanlar onların bulunduğu gemiye el koyduklarında kaptanı gözünün önünde iple sallandırmışlar, malları yağmalayıp paylaşmışlardı. Özgürlüğünü orada kaybettiğini, o günden sonra yaşayan bir ölü olduğunu bellediğini. Çok durgunlaştım can feda, elim ayağım dolmuştu adeta, diyordu. Mahpeyker bir an daldı, gitti geçmişe. Uykularını kaçıran bu uğursuzluğun getirildiği adadan beri peşini bırakmadığını, o uğursuzluğun hala daha sürdüğünü de iddia etti ileri giderek. O hafta Valide Handan Sultan'ın vefat etmesi de etkilemişti onu. Kendisine bazen surat asmış da olsa iyi bir ana ve iyi bir kadın diye görürdü Handan Ana'yı. Söyle can feda, yoksa hepsi benim kuruntum mu diye soruyordu. Doğruyu söyle, yoksa Sultanahmet Han Efendimiz beni beğenmedi de sen mi bana yalan söylüyorsun? Can feda bunları aralarında bir sır bilerek dinliyordu. Mahpeyker'in gözyaşlarını eliyle siliyor. Kimseyi de kuşkulandırmamaya çalışıyordu. Yine böyle karanlık gecelerden birinde odasında tek başına kalan Mahpeyker, Mora'da babasından dinlediği şarkılardan birini kendi diliyle mırıldanmaya başladı. Vakit geçtikçe Mahpeyker de kendinden geçiyor. Şarkıyı hem daha sesli hem daha içli okuyordu. Kapısında nöbet tutan hizmetkarların bile gözleri dolmuştu. Özlem ve hasret yüklü mısralar odasından dışarıya, koridordan avluya uzanmış, oradan da her nasılsa Sultanahmet Han'ın kulağına kadar varmıştı. Ve sonra olanlar oldu. Koşarak haleme gelen haznedar ağa ile baş kalfa, elleri ayaklarına dolaşmış olduğu halde Mahpeyker'in dairesine daldılar. Sultanahmet Han, genç kızı halvet için hazır etmelerini buyurmuş, fakat kati bir emir de vermişti. Başkalfanın hamama götürelim, kıyafet hazırlayalım, saçlarını ördürelim, kokular hazırlatıp göğsüne sürelim feryatlarını da işte bu kati emir durduruyordu. Haznedar ağa yüksek sesle bağırdı. Yeter yahu yeter. Beni cellada mı vereceksiniz? Sultanımız emrettiler. Şu vakit ne haldeyse öyle getirin buyurdular. Döşeğinde ise geceliğiyle onunla, rahlesinde dikiş nakışıysa iğne ipliğiyle, ne saçı örülecek ne hamama götürülecek. Mahpeker duyduklarına önce anlam veremedi. Sonra başkalfanın Mahpeker, Mahpeker beni zindana attırtacaksın dediğini duyunca ne yapacağını bilemedi. Yüreği yerinden fırlayacak gibiydi. Olamaz diye mırıldandı önce. Üstüne başına baktı. Bu kadar alelade bir halde nasıl çıkardı huzuruna? Hem de bütün ömrünü bu gece için vakfetmişken, senelerdir bu anın gelmesi için yalvarır yakarırken. Kapı vuruldu ve önce haznedar ağa peşinden başkalfa girdi odaya. Hadi Mahpeker, seni odaya çıkaracağız. Bu davet bu kadar özensiz mi olacaktı? Bu gece bu kadar sıradan mı yaşanacaktı? Haznedar ağanın şu tavrı, başkalfanın çırpınışları. Hazırlanmam için müsaade yok mu ağam diye sorabildi sadece. Yürü kızım, bir nefeslik vaktimiz bile yok. Sultanımız kızgın, etrafı kükrüyor. Allah aşkına hem kendini hem bizi kurtar. O geceden sonraki aylar boyunca mahfiruz kadar olmasa da daima el üstünde tutuldu Mahpeker. Haremin koridorlarında sultanın çocuğunu karnında taşıyan kadın diye hürmet gördü. Onu en çok mutlu edense Sultanahmet'in ona ilk görüşte söylediği sözler olmuştu. Seni ancak böyle bir hiddetle getirtebilirdim Mahpeker. Kusura bakma demişti Ahmet Han. Mahfiruz bütün haremi kendine bağlamış. Beni sana, seni de bana göstermemek için yemin billah etmiş, söz almış, plan kurmuş. Canını sıkma, senin en doğal halin, en güzel halin. Ben seni işte böyle görmek istedim. Sultanın bu ilk sözlerini hiç unutmayacaktı Mahpeyker. Karnında taşıdığı çocuğuna, yalnız kaldığı anlarda hep bu güzel sözlerden anlatacaktı. En büyük korkusu çocuğunun kız olmasıydı. İki arada bir derede kalabilirim, İmanımı zedeleyebilirim diye korkuyordu. Her gece secdeye kapanıyor. Allah'ım, bu garip kulunu bir kız çocuk nasip ederek imtihan etme diye yalvarıyordu. Allah senelerdir öksüz ve yetim kalan Mahpeker'in duasını kabul etti. 1612 yılı Temmuz ayının 27'sinde haremde yeni bir şehzadenin tiz çığlığı yükseldiğinde bütün ülke bayram yerine dönmüştü. Mahfiruz'un odası ise derin bir sessizlik yaşıyordu. Sultan Ahmet Han oğlunun adını Murat koydu ve Mahpeker Sultan'ı da Hasekili'ye aldı. Padişah daha şehzadesini kucağına alır almaz Mahfiruz'u ikinci plana itmiş gibiydi. Gözü Mahpeyker'den başkasını görmez olmuştu. Elmaslar, inciler, yakutlar ve zümrütler gönderip hediyelere boğduğu kadınına bunlar yetmezmiş gibi öyle kıymetli bir küpe hediye etti ki Mahpeyker diğer gözdeleri kıskandırmak adına o vakitten sonra bu küpeyi hiç çıkarmadı kulağından. Şehzade Murat'ın doğumu bütün ülkede büyük bir sevinçle karşılanmıştı. O yıl Celali isyancılarının toptan sindirilmesi, karışıklıkların sona ermesi, ülkenin huzura ermiş olması ve her tarafta ortaya çıkan bereket Mahpeyker'in doğurduğu çocuğa bağlanıyordu. Sultan Ahmet Han tahta çıktığı günden beri ilk defa huzurla geçirdiği bu aylarda İstanbul'dan ayrılmış, Edirne'ye gitmiş, avlanmış, ata binip cirit atmıştı. Savaşlardan ve isyanlardan yorulan ahali, sultanın kurduğu ilim, şiir ve müziki meclislerinde senelerin yorgunluğunu çıkarmış, şenlikler düzenleyip eğlenmişti. Sultan Edirne'den yola çıkıp Tekirdağ'a vardı. Orada bütün mahiyetini bırakıp sadece 4 subayıyla birlikte Gelibolu'ya çıktı. Rumeli Fatihi, Gazi Süleyman Paşa'nın Bolayır'daki türbesini ziyaret etti. Türkleri Avrupa'ya taşıyan Orhan Gazi evladına dualar okudu. Sandukasını yeniletti ve üzerine altın işlenmiş yeni bir örtü serdirdi. Peşinden Çanakkale'ye vasıl olan padişah, Hz. Muhammed'in doğduğu güne rastlayan gün Türk mutasavvıfı Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Akşamında büyük bir törenle mevlid okuttu. Dönüş yolunda tekrar Bolayır'a uğrayıp Süleyman Paşa'nın sandukasının ayak ucunda kendi kılıcını bıraktı. Sultanın bütün ülkede heyecan uyandıran ziyareti 4,5 ay sürmüştü. Herkes Şehzade Murat'ın bereketini konuşuyor, Mahpeyker Kösem Sultan'ı hayırla yad ediyordu. Ahmet Han, payitahta dönüşünde henüz saraya bile uğramadan doğruca kendi adını verdiği caminin inşaatına vardı. Atından indiğinde en ön safta Mahfiruz Sultan, iki şehzadesi Osman ve Mehmet'le, Mahpeyker Sultan'sa kucağındaki Şehzade Murat'la onu selamlıyordu. Birbirini kıskanan bu iki hasekiden biri Mahpeyker, sultanın gönlüne girmeyi daha çok başarmıştı. Çünkü o hem daha zeki, hem daha kibar, hem daha dindar görünüyordu. Birkaç sene evvel 1609 yılının ilk aylarında sultanın huzuruna çıkmış, her sene Kahire'de hazırlanıp Mekke'ye gönderilen Kabe örtüsünün hem işçilik bakımından kusurlu hem estetik olarak noksan olduğunu söyleyip bir ricada bulunmuştu. Kabe'nin örtüsünü biz hazırlayalım sultanım. Hem bu mübarek örtünün hilafet merkezimizden gidecek olması daha münasiptir. Sultan Mahpeker'in bu ince ruhu sebebiyle bağlanmıştı ona. Gözlerinin, yüzünün, sesinin güzelliğinin ötesine geçen ince ruhu sebebiyle. O seneden itibaren Mahpeker, Kabe örtüsüyle bizzat ilgilenmiş, 1060 arşın kumaş harcanan, 48 bin dirhem ipekle işlenen örtü, o senenin Ağustos ayında ilk kez İstanbul'dan Mekke'ye gönderilmişti. Mahpeyker Sultan bir dahaki sene Medine'deki Ravza-i Mutahhara örtüsünün de yine payitahta hazırlanmasını istemişti. Hazreti Peygamber'in kabrine serilen örtü 910 arşın kumaşla hazırlanıp Medine'ye teslim edilmişti. O günler payitaht için sanki manevi yağmurların yağdığı mevsimdi. Sultan Ahmet Ekim ayında da kendi ismini vereceği caminin arsasını kazdırmaya başladı. Saraydan getirdiği altın kazmayla bizzat kendisi de çalıştı. Yoruluncaya kadar hem de. Sadece o değil, Hüdayi Hazretleri de toprağa kazma vurdu. Sokulu Mehmet Paşa'nın sarayının bulunduğu arsa, varislerinden satın alınmış, 1610 yılının Ocak ayında da caminin temeli atılmıştı. Sultanahmet Camisi'nin yapımı hızla ilerledi. Günler günleri kovalarken, hünkârın yanı sıra Mahpeyker Kösem Sultan da inşaatla alakalı günü gününe haber alıyor, İnşaatın hangi yönde seyrettiği konusunda fikir ediniyordu. Nihayet cami 9 Haziran 1617 günü ibadete açılacaktı. İnşaatı 7 yıl, 5 ay ve 6 gün sürmüştü. Hünkar Hazretleri ve Mahpeyker Kösem Sultan açılışın bizzat Hüdayi Hazretleri tarafından yapılmasını istedi. Bir gün evvelinden Hazret'e haber gönderilip kendisi davet edildi. O gün kurbanlar kesilmiş, dualar okunmuş ve Ulu Hakan adına yapılan bu muhteşem cami ibadete açılmıştı. O günden sonra Sultanahmet'in yaşadıklarına şahit olanlar, yaptığı hayırlarda neden acele davrandığını da anlamışlardı. Ulu hünkâr kısa bir süre sonra yatağa düştü. Canfedan'ın Safiye Sultan haremden gönderildiği gün başlıyor dediği masal o gün başlamamıştı aslında. Mahpeyker Kösem Sultan'ın gerçek hikayesi, kocası Sultanahmet Han'ı kaybettiği gün başlıyordu. Ayrım sonu, sayfa 64.